Ayrım 11, Zavallı, Timur Soykan, sayfa 105. Muhtar onun bile boyundan küçük kapının önünde eğilerek içeri girdi ve ayakkabılarını çıkarttı. Adnan ve Erdal onu takip ediyordu. Küçük kapı bir huzura çıkma seremonisi yaratmıştı. Adnan ayakkabılarını çıkartmayarak buna meydan okudu. Erdal sadece ona uydu. Ayakkabılarıyla karşısına dikildikleri şeyh bir kral edasındaydı. Geniş alanın ucunda yüksek bir sedirin üzerinde bağdaş kurmuş onları bekliyordu. Ama mırıldandığı duadan kafasını kaldırmadı. Bu hali artık tarikatını gizlemeyeceğini de ortaya koymuştu. Erdal gördüğü manzaranın rüya mı gerçek mi olduğunu kestirmeye çalıştı. Gerçek olamayacak kadar garipti. Zayıf küçük adamın üzerinde tesbih çektiği elleri ve kafası dışında bütün vücudunu örten uçuk yeşil bir kaftan vardı. Kafasındaki beyaz namaz takkesi dar alnının yarısına kadar inmişti. Sol yanındaki duvara bir kaplan postu çivilenmişti. Sağ tarafındaki duvara ise bir geyik kafası çakılmıştı. Geniş odanın bütün duvarları halı ve kilim desenlerinin olduğu kumaşlarla kaplıydı. Koyu uyumsuz renkler sadece uzak duvardaki küçük pencereden ışık alan odayı daha da karartıyordu. Sedir dışındaki tek eşya şeyhin yanındaki iki kapı ve üç çekmeceli ahşap dolaptı. İçerisi dışarıdan soğuktu. Şeyh duasını mırıldanırken nefesinin dumanı kesik kesik ağzından çıkıyordu. Muhtar şeyhin tahtının alçağında kalan iki şiltiyi göstererek oturmalarını istedi. Bu diz çökmek, boyun eğmek demekti. Adnan reddetti. Böyle iyi. Erdal şeyhi bu kadar zayıf ve küçük bir adam olarak hayal etmemişti. Cılız, kırlaşmış sakalları, elmacık kemiklerinin fırladığı yüzünü daha da zayıf gösteriyordu. O kadar çöküktü ki gözleri yüzüne bakınca akla ilk kafatasındaki derin iki boşluk geliyordu. Tesbihini çekmeyi bitirdikten sonra karşısında ayakta durarak asilik taslayan iki polise baktı. Ölü cansızlığındaki gözleriyle tesbihinin tanelerine geri dönerek konuştu. Selamün aleyküm. Adnan selamı gür bir sesle aldı. Aleyküm selam. Erdal da Adnan'ı taklit etti. Adnan burnunu derin çekip rahatlığını belli ettikten sonra ifade almaya başladı. Ayşe Demirci'yi tanıyor musunuz? Erdal Adnan'ın şef ve müdürler dışında ilk kez biriyle sizli bizli konuştuğuna şahit oluyordu. Yanıtı yazmak için not kağıdını çıkarttı. Şeyh bir süre sustu, hala sadece önüne bakıyordu. Hiç cevap vermeyecek kadar uzun sürdü sessizlik. Adnan tekrar soracakken şeyh dingin bir sesle tane tane konuştu. Tanımam, adını hiç duymadım. Allah'a şükür duyduğum ismi bir daha unutmam. Tanış olsa bilirdim. Adnan ifade ve sorgularda hatırlamıyorum sözünün en iyi kaçış olduğunu biliyordu ve şeyh kendi kendine bu kapıyı kapatmıştı. Karşısındakinin zeki biri olmadığı kanaatine vardı. Kolay köşeye sıkışacaktı ve onun eline verdiği kozu kullanmak için beklemeye niyeti yoktu. O zaman Ayşe'nin babasını Muzaffer Demirci'yi mutlaka hatırlarsın. Şeyh çok sakin görünüyordu. Evet tanırım, kooperatifimizin üyelerindendir. Burada ev sahibi olmak istiyor. Kısmetse seneye evinin yapımına başlanacak, ödemelerini yaptı. Yaşlı bedenine rağmen sesi gençti. Kelimeleri, telaffuzu ve vurguları bir hitabet uzmanı olduğunu ortaya koyuyordu. Adnan odanın karanlığında belli belirsiz seçilen tahtındaki yaşlı ve yorgun krala birkaç adım yaklaştı. Ancak o zaman şeyh tekrar kafasını kaldırıp şişman polisin şiş gözlerinin içine çökük küçük gözleriyle baktı. Adam onun yüzünde bir tedirginlik göremedi, aradığını bulamamıştı. Tekrar sırtını dönerek odada bir iki adım attıktan sonra şeyhe bakmadan konuştu. Kızını evlendirmek istediğini söylüyor Muzaffer Demirci. Evlilik için şart koşmuş, buradaki evinin hemen verilmesini istemiş. Şeyhin adamları kızdı diyor, sonra da kız kayboluyor. Şeyh muhtara eliyle gelmesini işaret etti. Köşedeki bir şiltede diz çökmüş muhtar bağlılığını kanıtlama şevkiyle yerinden fırladı ve koşar adım yaklaştı. Şeyh kulağına fısıldadıktan sonra odanın kuytusundaki küçük kapıdan çıktı. Girdikleri kapıdan bile küçük, koyu yeşile boyanmış, eski ahşap kapı ince gıcırtılarla kapandı. Şeyh ilk kez gülümsedi. Sesi kadar dingin ve babacan bir gülücüktü. Yaşlılık işte, ilaç vakti geldi. Kısa, duraksayarak devam etti. Demek ki Muzaffer Demirci'nin kızı. Ben adını bilmem. Burada evlenme çağı gelen gençler için aileleri düzgün kısmetler ister. Kim istemez? Dini bütün bizim gibi inançlı ailelerin çocuklarından olsun isterler. Ben de yardımcı olurum. Burada bir gencimiz vardı, ailesi istirham etti. Ben de adını bilmiyordum, hiç de görmedim. Ama uygun görürlerse olsun diye babasına haber gönderdim. Muhtar elinde bir bardak ve bir çay bardağı altlılığının içine konulmuş ilaçlarla içeri girdi. Çürümüş ahşap kapı paslı menteşelerinin tiz gürültüsüyle yavaş kapandı. Şeyh ilaçlarını içerken muhtar ellerini önünde birleştirmiş bekliyordu. Bardağı muhtara verdikten sonra kaldığı yerden hiç duraksamadan devam etti. Gerçekten hafızası kuvvetli olmalıydı. Doğru demiş. Evlendirileceği genç burada oturduğu için ev filan diye tutturmuş. Benim haber gönderdiğim arkadaşlar da kızmış, sonra vazgeçildi. Hazreti Peygamberimiz iftira cinayet kadar kötüdür diye buyurmuş. Biz hep bunları yaşayarak öğreniyoruz işte. Erdal'ın aklına Muzaffer'in şeyhe dair hiçbir suçlamada bulunmadığı, hatta adını anarken bile saygıyla boynunu eğdiği geldi. Şeyh ile ilgili iddialarda Adnan bulunduktan sonra haşa koca şeyh demişti. Şimdi iftiralarda bulunduğu iftirası üzerine yapışmıştı. Şeyh sakin hali ve yanıtlarıyla Adnan'ın kurmak istediği baskıyı savuşturmuştu. Adnan'ın parmağındaki yüzüğü hızlı çevirmesinden gerildiği anlaşılıyordu. Rastlantıya bak ki tam bu olaydan sonra kız ortadan kayboluyor. 5 gün oldu, haber yok dedi. Ortada bir soru yoktu ve şeyh yorum da yapmayıp susmayı tercih etti. Bu Adnan'ı daha da öfkelendirmişti. Hızlı adımlarla Kara Dicle'nin kralının tahtına yaklaştı. Elini cebine attığında kral sakin, uşağı muhtar ise panik içindeydi, yerinden fırladı. Adnan cebinden Ayşe'nin fotoğrafını çıkarttığında muhtar durup 2 adım geri attı ama şişman polisin sert bakışından ve tepkisinden kurtulamadı. ''Sen ne yapıyorsun ulan? Devletin polisine mi saldıracaksın?'' Muhtar şeyhe bakıp eğer varsa kelimelerini yuttu, şiltesine geri dönüp oturdu. Adnan fotoğrafı şeyhin suratına dayayıp kızgın sesinin tonunu kontrol etmeye çalışarak dişlerinin arasından konuştu. ''Bana bak, burası senin krallığın ama ben tanımam. Devlet senin önünde eğilmez. Bu kızı saklıyorsan bu oyun burada bitsin. Kızı çağır, alalım evine götürelim, konu kapansın. Hakkında işlem de yapmayacağım. Ama yok, sen böyle devam edersen ve ben burada kızı bulursam o zaman kaçacak delik ara. Alıkoymanın cezasını bilmiyorsan öğren. Hazreti Peygamberimizin yalan söyleyenler için, bir kızcağızı ailesinden ayıranlar için söylediklerini de oku. Şeyh ağır sözleri Adnan'ın öfkeyle titreyen göz bebeklerine sakin bakarak dinlemişti. Kontrolden çıkmasının yakın olduğunu hisseden Adnan kendini dizginledi ve bir yanıt, daha doğrusu boyun eğiş bekledi ama öyle olmadı. ''Bana hakaret edemezsin ama ben sana kızgın değilim. Söyleyeceğim başka da bir sözüm yok.'' Adnan kızgınlığının aceleciliği ile tehdit etti. ''Benim de başka sözüm yok o zaman. Ama yine görüşeceğiz. O zaman söyleyeceklerim olacak.'' Şeyh çok ağır hareketlerle tahtında doğruldu. Zayıf bedeni kaftanın kıvrımlarında zar zor seçiliyordu. Muhtar küçük yeşil kapıyı açtıktan sonra şeyh iki polise dönüp "Allah'a emanet olun" dedi. Gözden kaybolduktan sonra küçük adımların sürüklediği büyük kaftanın etekleri de yılan gibi kıvrılarak odadan çıktı. Adnan yumruklarını sıkmıştı. "Adamlara bak ya, eskiden saklanırlardı, şimdi havalara bak. İktidar onların nasıl olsa ya, askeri de tuş ettiler. Şimdi Şeyh Hazretleri kral sanki. Devletin polisini karşılayışa bak." Erdal Adnan'ın kızgınlığının politik tarafına dokunulmasından değil, karşısındaki dik duruşu bükememekten kaynaklandığını biliyordu. Zayıf, küçük adam hiçbir tepki göstermeden sadece sakin durarak Adnan'ı yenmişti. Demek ki Adnan'ın ilk anda düşündüğü kadar zeka yoksunu değildi şey. İki polise soru bile bırakmayacak kadar az bilgisi olduğunu ortaya koyarak sorguyu savuşturmuştu. Erdal duvarda asılı kaplan postuna yaklaştı. Keskin dişlerinin üzerindeki gözler canlıymışçasına yırtıcıydı. Adnan yanına gelip kaplanın postuna dokunduktan sonra bir küfür savurdu ve devam etti. "Şeyhin zevki kaplan avlamak galiba, ama bu onu içeri tıkmaya yetmez. Oğlum, yemin ettim ben bu kızı bulacağım, bu şeyhi de bu kaplan gibi avlayacağım." Erdal şeyhin odasındaki küçük kapıdan eğilerek çıkan Adnan'ı takip etti. Nemin çürük kokusunun sindiği ince koridorda duvarlara vura vura ilerleyişini izlerken genç kızın onun umurunda olmadığını biliyordu. Onun hayatı savaştı ve karşısındakini yıkıncaya kadar hırçınlığı bitmeyecekti. Egosu doymayacaktı. Erdal'ın egosu ise açlığa mahkumdu ve şeyhin saltanatı sadece merakını büyütmüştü. Bir numaralı şüphelinin dünyasında kaybolmuşsa Ayşe, onu bulduklarında Kara Dicle asla eskisi gibi olmayacaktı. Adnan arabanın anahtarını Erdal'dan alıp direksiyona geçti. Sürücü koltuğunu koca göbeğine göre ayarlayıp aynaları kurcalarken sessizdi. Kara Dicle'nin çıkışına dönmeyip iki katlı tek tip evlerin arasında arabayı sürdü. Onları takip eden bütün meraklı gözlere kaşlarını çatarak baktı. Beldenin okulunun bulunduğu geniş alanda durup arabayı sert gaz vererek hızla çevirdi. Erdal gri dev binayı izlemek için doğru açıyı bulmaya çalıştığını kontağı kapattıktan sonra anladı. Arabanın ön camındaki manzara neredeyse bu binadan ibaretti. İki adam sessizce düzlüğü ve çirkinliğiyle kasvetli yapıyı izledi. Pencerelerin bu kadar küçük olmasının nedenini düşündüler. Perdeler var mı yok mu anlaşılmayacak kadar küçüktü. Kapısı bu açıdan görünmüyordu, arka tarafta olmalıydı. Çatısı da yoktu. Tuğlalardan beceriksizce örülmüş birkaç bacadan ince dumanlar tütüyordu. Bu içindeki yaşamın belirtisiydi. Bunun dışında ölü kadar hareketsizdi. Kara Dicle'deki bütün yapıların aksine onun bir bahçesi de yoktu. Erdal sessizliği bozdu. "Sen de kızın bu binada olduğunu mu düşünüyorsun?" Adnan yüzüğünü çevirirken yanıt verdi. "Düşünmüyorum, eminim. O kız burada." "Arama kararı çıkartalım mı?" Adnan boşa olta atmanın riskli olacağını biliyordu. "Hemen olmaz. Bir süre izlemek gerek. Bir açık verecekler. Burada 2000 kişi kesin yaşıyordur. Mutlaka konuşacak birileri vardır. Okuldaki öğretmenlere bir soralım. Burada tarikatla husumeti olan birilerini bulursak işi çözeriz." Mantıklı hafiyeliğinin ardından küfürleri başladı. Kendini işine kaptırmışlığından sokak adamı haline yeniden bürünmüştü. Aslında işini önemsediği de yoktu. Sadece görülecek bir hesabı vardı Adnan'ın. Erdal dikiz aynasından baktığında okulun yanındaki evin ikinci kattaki perdesinin aralandığını gördü. Yaşlı bir adam onlara bakıyordu. Bu bakışların sahibinin yabancıları meraktan değil, şeyhin emriyle izlediğinden emindi. Beyoğlu'na çıkmayalı uzun zaman olmuştu. Taksim Meydanı'nın küçük yükseltisinden İstiklal Caddesi insanlardan bir nehir gibi görünüyordu. Binlerce insanın hareketiyle dalgalanıyordu gece hayatı. Kırmızı tramvay küçük bir tekne misali kalabalığı yararak ilerliyordu. Bütün gününü geçirdiği Kara Dicle'den sonra başka bir dünyaydı burası. Muhafazakar ülkenin içinde kimsenin kimseye karışmadığı, aykırılıkların elini kolunu sallayarak gezebildiği bir özgürlük diyarı. Kalabalığın içinde bir yer buldu ve kendini akıntıya bıraktı. Kara Dicle'nin dönüş yolunda Gürkan aramış, Mustafa ve Arif ile içmeye Nevizade'ye çıktıklarını söyleyip çağırmıştı. Adnan onu Taksim'e bırakırken, ortam varsa karı kız filan biz de gelelim dediğinde paniklemiş, yok ya okuldan arkadaşlarla takılacağız diye savuşturmuştu. Kalabalığın içindeyken kayıp insanları bulmanın samanlıkta iğne aramaktan farksız olduğunu düşündü. Galatasaray Lisesi'nin önüne geldiğinde birden seyreldi cadde. Aslında iki sokak önceden saparak gidebilirdi Nevizade'ye ama sırf bu azgın akıntının durulma hissi için buraya kadar gelmiş yolunu uzatmıştı. Mustafa ve Arif'i fazla tanımıyordu. Her zaman olduğu gibi muhtemelen bütün gece susacak, kendini dünyaya yabancı hissedecek ve efkarı büyümüş olarak başını yastığa koyacaktı. İçinde kıskançlık kaynayacak, birlikte büyüdüğü arkadaşının başkalarıyla daha yakın olduğunu görüp bundan kendi sıkıcılığını sorumlu tutacaktı. Gürkan'ın kendisini çağırmasını bile garipsiyordu. Bu popüler muhabbet tellalı, sıcakkanlı, torpilli ve başarılı adamın onu çevresinde istemesi için tek neden birlikte büyümelerine duyduğu vefa olmalıydı. Nevizade'nin dar sokağının girişinde durup eve gitmeyi düşündü. Meyhane masalarının yarısını kapladığı dar sokakta yaya trafiği ilerlemiyordu. Masalardan birinde Gürkan ayağa fırlayıp ''Ortak buraya, kop gel!'' diye bağırdı. Her zamanki gibi enerjik, deli doluydu. Erdal kendisine hiç benzemediği, belki tam zıttı olduğu için bu herifi çok sevdiğini düşündü. Gürkan beyaz buğulu kadehini şerefine kaldırdı masaya ulaşabildiğinde. Mustafa ile Arif ona eşlik etti. Erdal mekana sonradan dahil olmanın şaşkınlığındaydı. Bu bir asosyal için yaşamın en zorlu anlarından biridir. Masanın beyaz örtüsünde boşalmış kadehlerin ve yarısı tükenmiş mezelerin izleri vardı. Anason kokusuna masalarına çarpa çarpa geçen kalabalık içindeki kadınların parfümleri karışıyordu. Gürkan her içtiğinde gözleri kısılır, yüzünde her zaman olan gülümseme biraz daha büyürdü. Erdal'ın sıkılganlığını kırmak için nafile olduğunu bilse de onu muhabbete dahil etmeye uğraştı. Kalabalığın arı kovanı uğultusunun içinde yüksek sesle konuştu. ''Kutluyoruz oğlum, yüzsüz tutuklandı.'' Mustafa'nın bakışından sesinin ayarını kaçırdığını anladı Gürkan, daha kısık sesle devam etti. Ama asıl kutlama, kriminaldeki kız var ya Aslı, artık yengen olur kendisi. Burnunu masadaki bir peçeteyle silen Arif kadehini kaldırarak alkole bulanmış muhabbete Erdal'ın gelmesiyle bölünen yerden devam etti. Babacan, şimdi bundan sonrası dediğim gibi olacak. Sen hemen yelkenleri suya indirmişsin, öyle olmaz. Ağırlığını koyacaksın. Öyle romantik filan bir yere kadar. Kadın erkek ister. Erkek dediğinde masaya yumruğunu vurur. Erdal garson kadehine buğulu dalgaları boşaltırken kaygısını gizlemeye, mutlu görünmeye çalışıyordu. Gürkan ile ayrılık zamanının geldiğini anlamıştı. Gözlerindeki parıltıdan bu sefer farklı olduğu ve bu kadınla birlikte gideceği belliydi. Oysa onun Gürkan dışında yalnızlıktan ibaretti hayatı. Binbir insan yüzü manzaralı masalarındaki muhabbette Arif'in sığlığı değil, Mustafa ile Gürkan'ın yakınlığı rahatsız ediciydi. Kendini koyabileceği hiçbir boşluk yoktu artık Gürkan'ın hayatında. Mustafa kadehlerinden aldığı büyük yudumların ardından tam zamanında ve tam yerinde esprilerle sohbete dahil oluyor, keyfi büyütüyordu. Erdal rekabete girmedi, susarak masanın yükü oldu. Kahkahalara gülümseyerek, lafları onaylayan bakışlarla yakalayarak varlığını rahatsız edici olmaktan çıkartmaya çalıştı. Birkaç kadehten sonra bundan da vazgeçti. Mustafa tuvalete gittiğinde Gürkan Arif'in sözünü kesmeye aldırmadan Erdal'a döndü. İçtiği kadehler duygularını dizginlerinden boşaltmıştı. Ortak o kadar güzeldi ki benim için süslenmiş, utangaç ama üzerine gidiyor, zorlanıyor böyle. Bütün hissettiklerini söylüyor korkmadan, sonradan pişman olacağını düşünmeden. Hayatımda bu kadar dürüst bir insan görmedim be. Sarhoş halinin yavaşlığında rakı bardağını kaldırıp bir yudum yuvarladı. Baygın bakışlarında birden bir kararlılık açıldı. Ben bu kızla evleneceğim ortak. Erdal bütün kıskançlığından sıyrıldı. O kadar ki kendi yalnızlığını bile önemsemeden arkadaşını sevdi ve mutlu olmasını istedi. Gürkan anlatmaya devam etti. Lokantadan çıktık, omuzlarımız dokunuyor birbirine. Dayanamadım, tuttum elini. İncecik parmakları, sıcacık teni. Başka bir şey be ortak. Arif lafa girip erkek söylevi çekemeyecek kadar sarhoştu. Mustafa masaya döndü. Gürkan'ın aşık haline gülümsedi. Gürkan son cümlelerini ona tekrarladığında Erdal rakibinin dostu için kendisi kadar yakın olduğunu gördü. Kıskandığı adam rakısının son yudumunu içtikten sonra Gürkan'a konuştu. Sen aşık olmuşsun, sapına kadar yaşa. Mustafa sarhoş değildi. Kendinden bütün gece bahsetmemiş ama sohbete hep katılmıştı. Hesabı ödediğini söyleyerek masadan kalkılacağına karar verdi. Evde kendisini bekleyen karısı olduğunu söyledi. İstiklal Caddesi'nde sarhoşların geçit töreni var gibiydi. Arif caddeden geçen sarhoş kadınları süzüyordu. İçkinin su gibi aktığı, her gecenin yüzlerce yabancı bedenin birleşmesiyle son bulduğu Beyoğlu'nda hayat dolu dizgin devam ediyordu. 11. Ayrımın sonu. Sayfa 114.